Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, özellikle tek parti döneminden çok partili hayata geçişi, demokrasi mücadelesini, bu çerçeve içerisinde siyasi partilerin kuruluşu, rekabeti, kendi içlerinde, siyasi rejimde müştereken gerçekleştirdikleri reformları, rekabetleri, aynı zamanda bütün bunların etrafında veya bu gelişmeleri etkileyen faktörler olarak uluslararası ilişkileri, iktisadi, sosyolojik, kentleşmeden sanayileşmeye, göçe kadar konuları ele almaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Türkiye'de 1960'taki 27 Mayıs darbesi ve sonrasında yaşanan cuntalar, darbeler sürecinde Türkiye demokrasisinin bütün bu askeri müdahaleler, şiddet üzerinden gördüğü zarara rağmen kendini muhafaza edebilmesinin sebeplerini ararken tarihe bakmamız lazım geldiğini düşündük, konuştuk. O yüzden de daha gerilerden itibaren Türkiye'deki demokrasinin, anayasal yönetim konusunun tarihine bakmamızın isabetli olacağını düşündük ve bu da bizi ister istemez 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan Osmanlı-Türk modernleşme tarihine götürdü. Bu modernleşme tarihine bakarken de yine işte Batı'yla mukayeseli bir şekilde demokrasi anayasa bakımından ehemmiyet taşıyan Batı'da ortaya çıkmış danışma kurullarına baktık. Bu danışma kurullarının Osmanlı-Türk tarihindeki muadillerine, ki bunlar işte Toy Kurultay gibi Türklerin eski tarihinden gelen uygulamalar ve İslam'la beraber ortaya çıkan şura, meşveret prensipleri ve uygulamaları. Sonra yine Selçuklu Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan yönetimin etrafında teşekkül etmiş Divan-ı Hümayun. Nihayet meşveret, şura meclisleri, bu özellikle kriz konularında veya ülkenin temel meselelerinde istişare etmek için oluşturulan kurullar. Bunu mütakiben Tanzimat döneminde ortaya çıkmış olan Meclis-i Ali Tanzimat, Şura-i Devlet uygulamaları ve Meclis-i Ali-i Umumi gibi müesseseleri, tecrübeleri ele aldık. Tabii aynı zamanda Osmanlı modernleşmesi mahalli reformların, mahalli meclislerin ortaya çıktığı bir dönem. O bakımdan biraz bu mahalli meclislere de bakmak lazım geliyor. Kısaca ona bakarak buradan meşrutiyet kavramına, bu meşrutiyet kavramıyla beraber bu düşünceye bakacağız. Bu çerçevede Osmanlı meşrutiyet düşüncesinin oluşması, bunların nihayetinde daha önce bahsettiğimiz birikimlerle beraber güçlü bir tabana, tecrübeye, zengin bir kadroya ve aynı zamanda kamuoyunun eğitildiği, kamuoyunun katkı verdiği, dolayısıyla kamuoyu denetiminin, kamuoyu tartışmalarının etrafında şekillenen boyutlarını ele alacağız. Dolayısıyla burada tekrar söyleyecek olursak, Türkiye demokrasi tarihinin zengin köklerine ve tecrübelerine bakmış olacağız. Evet, Tanzimat öncesi dönemde vilayet işlerinin halkın da destek ve katkısıyla yürütülmesinin yararlı olacağını düşünen bazı valiler her yıl sancakların ileri gelenleriyle genel toplantılar yapmaktaydılar. Bu toplantılarda bağlı sancakların müteselimi, kadı, naib, ayan ve diğer ileri gelenleri bulunurdu. Çok çeşitli meseleler görüşülerek karara bağlanırdı bu toplantılarda. Bu toplantıların Tanzimat dönemiyle birlikte görülen vilayet meclislerinin ilk görünümleri olduğu anlaşılıyor. 1840'tan itibaren ise mahalli halkın temsilcilerinin de katıldığı müesseseleşmiş, kurumsallaşmış meclisler ortaya çıkmaktadır, meclisler görülmektedir. Tanzimat Fermanı ile ilan edilen ve uygulanmaya çalışılan ilkelerin böyle bir yapının oluşmasındaki katkısı da göz ardı edilemez. Hatta daha öncesine gidilerek 19. yüzyıl başlarından itibaren beliren yapısal ve işlev farklılaşması ile birlikte idarede modernleşme çabalarının da böyle bir ortamı hazırladığı söylenebilir. Sultan Abdülmecit'in 1845 yılında ıslahat ve gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik mecliste yaptığı konuşmayı müteakip meclisi Vala'da yapılan görüşmeler sonunda genel bir ıslahat için öncelikle bölgelerin sorunlarını bilmek gerektiği sonucuna ulaşıldı. Bunun için de her memleketin muteber ve malumat sahibi kişilerden bir Müslüman, diğeri Hristiyan olmak üzere iki kişinin merkeze çağrılmasına karar verildi. 1845'te yöresel temsilcilerden seçilenler, yerel şartları, çıkarılması gereken yasaları belirtmek ve rapor sunmak üzere İstanbul'a davet edildi. Gelen bu kişiler padişahın huzuruna çıkarak genel isteklerini belirttiler. Ayrıca görüşlerini içeren lahiyalar hazırlayıp, yani bir tür rapor, bunları yetkili makamlara verdiler. Bu karşılıklı görüşmelerden sonra imar meclisleri oluşturulması ve yeniliklerin bu yolla yapılması kararlaştırıldı. İmparatorluk 10 bölgeye ayrılarak her bölgeye bir başkan ve 2 üyeden oluşan bir meclis gönderilmeye başlandı. 1864 yılında yürürlüğe giren Tuna Vilayet Nizamnamesi ile vilayetlerde valilerin, sancaklarda mutasarrıfların ve kazalarda kaymakamların başkanlıklarında meclisler kurulacaktı. Bu meclislerde gayrimüslim tebaanın temsilcileri de bulunacaktı. Vilayet Nizamnamesi ile Vilayet İdari Meclisi'nde valinin başkanlığında şer'i mahkemelerin müfettişi, defterdar, mektupçu, hariciye müdürü ve halk tarafından seçilen Müslüm ve gayrimüslim iki üyenin bulunacağı belirtilmekteydi. Ayrıca ikisi Müslüman, ikisi gayrimüslim olmak üzere her sancaktan seçilerek gönderilen üyelerden oluşan ve yılda bir kez toplanan Vilayet Genel Meclisi teşkil edecekti. Gayrimüslim üyelerin bu meclislere katılmaları ileride meşrutiyet için de bir hazırlık safhası oluşturmaktadır. Meşrutiyet devrindeki temsili yapının oluşumunu hazırlamada önemli bir role sahip olan bu meclisler, merkez dışına uzanmak ve gayrimüslim üyeleri de bünyesine almak suretiyle dağılma sürecine girmiş olan ve bir takım tahrikler çerçevesinde gayrimüslimleri tahrik etmeye yönelmiş olan yabancı devletlere karşı da bir tedbir olarak da mütalaa edilebilir. Evet, bu birikimin üzerine meşrutiyet düşüncesi kavramı, tecrübesi ortaya çıkacak. Şimdi bu zemini ele almaya çalışalım. Evvela meşrutiyet kavramı ne anlama geliyor? Buradan başlayalım. Batı'da mutlak monarşizme karşı geliştirilen ve sınırlı bir iktidar öngören anayasacılık terimi Osmanlı coğrafyasına taşınırken yönetim şeklinin tasnifinde de etkisini göstermiştir. İktidarın genelde anayasacılık ve özelde de anayasa karşısındaki tutumu ve düzenleniş biçimi yönetim şeklini isimlendirmede belirleyici olmaktadır. Az sayıda rastlanan hükümeti cumhuriyet bir yana bırakılırsa yönetim biçimleri konusunda hakim şekil ikili. Hükümeti mutlaka yani mutlakiyet ve hükümeti meşrutiyet ayrımıdır. Mutlak hükümet, meşrutiyet hükümetleri. Kayıtsız şartsız anlamına gelen mutlak kelimesinden hareketle türetilen mutlak hükümet, monarşi, hükümdarın iktidarının hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmadığı yönetim şeklini ifade etmektedir. Kabul görmeyen bu keyfi yönetim biçimine karşı ise meşruti, meşrutiyet ya da mukayyet yönetim şekli ortaya çıkarılmıştır. Batıdan esinlenerek Osmanlı coğrafyasına taşınan yönetim şekillerinin adlandırılması merkezde ve merkez dışında farklılıklar göstermiştir. Meşrutiyet kavramının kim tarafından ve ne zaman türetildiği bilinmemekte birlikte Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile etkileşim sürecinde Osmanlı literatürüne kazandırıldığı muhtemeldir. Ancak Tanzimat'ın hemen öncesinde İngiltere ve Fransa ile Avusturya ve Prusya örneklerinden hareketle yönetim biçimlerini hükümeti meşruta ve hükümeti mutlaka şeklinde ayıran Mustafa Reşit Paşa belki de meşrutiyet kavramını ilk kullanan kişidir. Her halükarda meşrutiyet 19. yüzyılın ortalarında Osmanlı merkezinin türeterek siyasi ve hukuki literatüre kazandırdığı bir terimdir. Bu yerleşik anlamıyla 1876 Anayasası ile başlayan ve 1909 değişiklikleriyle devam eden devreyi tanımlamaktadır. Görüldüğü gibi burada devlet adamı işte Mustafa Reşit Paşa'dan bahsettik ama buradaki Tanzimat Paşaları gerçekten sadece bir idareci değil, bu idarenin arkasındaki mantığı, siyaseti, fikri düşünüp tartışacak ve bu kavramları bu manada Türkçe'de yeniden üretecek bir entelektüel kapasiteye sahiptir. Bu da ifade etmek lazım ki Türkiye'nin, Osmanlı'nın büyük şanslarından birisidir. Buradaki reformun durması, oturması, kabul görmesi bu entelektüel kapasite ve aynı zamanda hani hem Batı kültürüne hem de kendi kültürüne vakıf bu devlet adamlarının varlığıyla mümkün olabilmiştir. Anayasacılık aynı zamanda siyasal iktidarın sınırlandırmasına yönelik her türlü düşünce, araç, yöntem, kural ve kurumları da ihtiva etmektedir. Yönetimi hukukla çerçeveleyen kurul ve o anayasanın öngördüğü kuruma dayalı bir kurumsal yapılanma oluşturulamadığı takdirde sınırlı bir yönetimden, dolayısıyla modern anayasacılıktan bahsedilememektedir. Aynı şekilde anayasanın olmadığı ve hükümdarın iktidarını sınırlayacak başta parlamento olmak üzere kurumsal araçlara yer verilmeyen bir yönetimin meşrutiyet olarak adlandırılması da mümkün gözükmemektedir. Osmanlı coğrafyasında mutlak monarşiye karşı geliştirilen ve sınırlı bir iktidar öngören meşruti ve mukayyet yönetim, son tahlilde iktidarı kurallarla ve kurumlarla sınırlamayı hedefleyerek anayasayı da kapsamına alan anayasacılıkla özdeşleşir veya onun bir aracı olarak ortaya çıkar. Böylelikle meşrutiyet bir yönetim şeklinin ötesinde esas olarak geniş ölçekte bağlı olduğu bir anayasacılık meselesi olarak anayasa ve parlamento ile aynileşir ve bu şekilde özdeşleşir. Nitekim meşruiyetle başlayan dönemin yerli ve yabancı literatüründe anayasacılık, anayasal monarşi, parlamenter monarşi, meşruti monarşi nitelendirmeleri bu sebepten dolayıdır. Aynı şekilde Tanzimat ve meşrutiyet şeklindeki dönem ayrımının temeli de bu sebepledir. Evet, meşrutiyet düşüncesine gelelim. Şimdi bu kavramın ortaya çıkışını ortaya koyduk. 18. yüzyıldan başlayan ve zamanla ivme kazanan Batı etkisi askeri alanla sınırlı kalmamış, giderek idari, siyasi ve hukuki alana da yayılmıştır. Zaten askeri alanda yaptığınız bir reform bir süre sonra ister istemez mali eğitim konularına değinmek zorunda. Bu da giderek işte hukuki, siyasi, idari yapıyı etkiliyor. Çünkü sadece bir askeri müesseseyi kurmak, onun finansmanı ve eğitimi açısından düşünülse bile sistemin içerisinde bir yeniliği, etkileşimi harekete geçiriyor. Batı'ya çeşitli vesilelerle gönderilen fevkalade elçiler, daha sonra da daimi elçiler tarafından kaleme alınan sefaretnameler ve takrirlerde, yine kimi siyasetname türü eserlerde Batı ülkelerindeki yönetim şekilleri ve parlamenter yapılar hakkında bilgiler aktarılmıştır. Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarındaki elçileri bu malumatın derinleşmesine katkıda bulunmuştur. Onlar da kendi sistemlerini anlatıyor, konuşuyor, örnekler veriyorlar. Tanzimat öncesinde Viyana elçisi olarak görev yapan Sadık Rıfat Paşa'nın dile getirdiği görüşlerin Tanzimat Fermanı ile ilan edilen ilkelerle örtüşmesi oldukça dikkat çekicidir. Paşa, Gülhane Hattı Hümayun'u ilanı öncesi ve sonrası ortaya koyduğu yazılarda keyfi bir yönetime karşı çıkmak, kişiye bağlılık yerine kanun ve düzene dayanan bir yönetimi benimsemekle Tanzimat ve meşrutiyetin yolunu açan fikirlerin öncülerinden olmaktadır. Islahat düşüncesi merkez ile sınırlı kalmamış, başta Mısır ve Tunus olmak üzere Osmanlı coğrafyasının çeşitli vilayetlerinde ulema, bürokrat ve edebiyatçı gazetecilerden müteşekkil seçkin bir zümre tarafından da dile getirilmiştir. Tabii Osmanlı coğrafyasının büyüklüğü ve o büyüklük içerisinde farklı coğrafyalardan, batıdan etkilenmelerinin olduğunu da hatırlatmalıyız. Mısır'da Tahtavi, Tunus'ta Hayrettin Paşa, Dersaadet'te Mustafa Reşit Paşa ve Yeni Osmanlılar bu ıslahat taraftarlarının belli başlıları arasında sayılabilir. Batının fen ve tekniği yanında geleneksel değerlerle uyum içinde yönetim ve hukuk anlayışı ve uygulamalarından faydalanabileceğini dile getiren ıslahatçılar, Osmanlı coğrafyasının bütünü veya mensup oldukları bölge kapsamında içinde bulunan menfi durumu yönetim biçimi ve anlayışıyla irtibatlandırarak, siyasal iktidar ile tebaa arasındaki ilişkileri ıslah ederek bu işi düzeltebileceklerini düşünmektedirler. Avrupa'ya seyahat etmiş ıslahatçılar gözlemlerini kaleme aldıkları eserlerde ortaya koydular. Öğrenci grubuyla 1826'da Fransa'ya gönderilen ve orada 5 yıl kalan İlmiye kökenli Mısırlı Tahtavi izlenimlerini bir kitapta yayınlamıştır. Tahtavi kaleme aldığı kitabın satır aralarında Batı düşüncesinden etkilenerek geleneksel düşünceyle uyum içinde kanunla sınırlı iktidar, yönetime katılım, danışma ve kanun anlayışına yer vermektedir. Öte yandan Tanzimat döneminin önemli şahsiyetlerinden bir kısmının Mısır bağlantıları bulunmakta. Bu da Mısır modernleşme tecrübesinin veya onun üzerinden batılı düşüncelerin merkeze, başkente aktarılmasına vesile olmaktadır. Osmanlı Devleti'nin Tanzimat projesini vilayetlerde uygulama çabası yanı sıra vilayetlerin kendi dinamiklerinden kaynaklanan ıslahat süreci, siyaset ve hukuk alanındaki görüşlere ve tartışmalara Tunus ve Mısır gibi merkez dışındaki coğrafyanın ilgisini de artırmıştır. Tunus'ta Hayrettin Paşa, Ebu Diyaf olmak üzere ulema ve devlet adamlarından oluşan ıslahatçı bir grup Avrupa yanında seyahat ettikleri İstanbul ve Mısır'daki gelişmeleri de takip etmektedir. Tanzimat fermanı ıslah edildiğinde ne anlama geldiği ve neler getirdiği Tunus'ta kavranmıştır. Hayrettin Paşa'nın işte Türkçe'ye de daha sonra yayınlanmış olan kitapları vardır. İslam coğrafyasının geri kalmışlığının esasını asırlardır süren istibdada dayalı mutlak siyasi düzene bağlayarak hukuka bağlı, meclis ile sınırlı, şuraya dayalı bir yönetim öngörmektedirler. Şimdi bunu hani özellikle ifade ediyorum. Yani bu düşünce sadece birkaç devlet adamı veya işte Babali ile birkaç entelektüelle sınırlı değil veya İstanbul'la sınırlı değil. Bunun imparatorluğun taşrasında da karşılığı var. Çünkü okur yazar, devlet adamı olan herkes yürümeyen aksaklıkları düşünüp tartışıyor. Hem daha önceki tarihle ilişkilendiriyor hem de mevcut Avrupa'daki, gelişmiş ülkelerdeki, batıdaki durumla ilişkilendiriyor. Bu ilişkilendirme zaman içerisinde yönetimlerin karşılaştırmasına da dönüşüyor. O yüzden de burada hem batıdan etkilenen hem de birbirlerinden etkilenen, bu İstanbul'daki gelişmelerden etkilenen bir entelektüel sınıfın, okur yazar sınıfın, aydınlarla beraber işte devlet adamları sınıfının olduğunu ifade etmemiz lazım. Bu beraberinde özellikle işte basının gelişmesiyle beraber daha yaygın bir kamuoyuna da hitap edecek. Çünkü bunlar kendi aralarında konuştukları gibi bulundukları muhitte de ilişkide oldukları sosyal dokuya da tesir edecek kapasitede insanlar. Evet, bu konuya devam edeceğiz. Bu haftalık programımızı sizlere veda ederek tamamlayalım. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.
Dünden Yarına Türkiye.